Adem'den Musa peygambere kadar 2500 yıl boyunca ve Musa'dan Malaki peygambere 1100 yıl boyunca peygamberler Tanrı için insanlara konuşuyorlardı. Ama 3600 yılın sonunda Tanrı'yı bildirmeleri sadece kısmıydı. 400 yıllık bir sessizlikten sonra vakit dolunca Tanrı son günlerde oğlu aracılığıyla bizimle konuştu. Böylece Tanrı'nın açımlaması yani vahiy bütünlük buldu. Yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup, Mesih inancının belli başlı öğretilerini içerir ve aynı zamanda sonsuz bir mantık ve büyük bir güzellikle doludur. Onu okumak, cennetin ta kendisinin havasını solumaktır. Onun öğretilerini yerine getirmek, Mesih inanlısı için gerçek ve Mesih'in kendisinde toyluktan olgunluğa götürülmektir. Kusursuzluğa doğru gitmektir. İbranilere mektubun insansal yazarının kim olduğu her zaman tartışılır bir konu olmuştur. Bana göre ki birçok değerli uzman yorumcular da aynı görüşteler, bu mektubun yazarı Pavlos'tur. Hem içinsel hem de dışınsal kanıtlar Pavlos'un mektubun yazarı olduğunu desteklemektedir. Yazar hapse girmiştir. İtalya'dan yazmıştır, yanında Timoteos vardır. Yazıların Pavlos'un olduğu bellidir. Ayrıca benim düşünceme göre Petros da yazarın Pavlos olduğunu belirtmektedir. Pavlos'un stilini değiştirmesi ve mektupta ismini vermemesi için iyi ve yeterli nedenler bulunduğuna inanıyorum. Mektubu inceledikçe bunlara dikkat çekeceğim. İbranilere mektubunun yazarının kim olduğu açıklık kazanmamış olduğu için bu mektubun yazılış tarihi daha da büyük bir önem taşır. Roma İmparatoru Titos, Yeruşalim'deki tapınağı İsa'dan sonra 70'te yıktığı ve Pavlos'un bu tarihte zaten ölmüş olduğundan mektubun İsa'dan sonra 70'ten önce yazılmış olduğudur. İbranilere mektubun konusuna geldiğimizde Romalılar mektubu Mesih inancının gerekliliğini, İbranilere mektup ise Mesih inancının üstünlüğünü açıklığa kavuşturmaktadır. Mektup boyunca görülen bu düşünce, kıyaslayıcı bir söz olan ve mektupta 13 kez geçen daha iyinin kullanımında görülür. İbranilere mektup bizlere yasanın iyi olduğunu ama Mesih'in altında kayranın daha iyi olduğunu ve gelecek olanın görkeminin en iyisi olacağını söyler. İbranilere mektup daha iyi olanı sunar. Mektupta yetkinlik sözcüğü 13 kez geçer. Aynı kökten gelen sözcüklerle birlikte. İki ayet bizlere bu daha iyi yolu özellikle açıklar. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğiniz inancın elçisi ve başkahini olan İsa'yı düşünün. Onu düşünmemiz buyurulmuştur. Sonra İbraniler 12:3'te şunu okuyoruz. Yorulup cesaretinizi yitirmemek için günahkarların bunca karşı koymasına katlanmış olanı düşünün. İbraniler mektubu yorumu boyunca biz de aynen bunu yapacağız değerli dinleyicilerimiz. İbranilere mektubu dört ana kesime ayırmak mümkündür. 1. Mesih'in öncesizliği, sonsuzluğu 1 ve 2. bölümlerde verilmektedir. Mesih'in öncesiz ve sonsuz başkahinliği 3. bölümden 10. bölümler arasındadır. 3. Mesih'in kendisini sunmasıyla, kurban etmesiyle Tanrı katına, kutsallar kutsalına girme olanağının sallanması bölüm 10-12 arasındadır. 13. bölümde de yüreklendirme vardır. Şimdi İbranilere mektubun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış ve kutsal ruha ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü onlar Tanrı oğlunu kendileri için yeniden çarmıha geriyor, aşağılıyorlar. Böyle okuyoruz değerli dinleyicilerimiz, yorumunu yapmakta olduğumuz İbranilere mektup 6. bölüm 4-6 ayetler arasında. Bu ayetler bizi çalışmamızın merkezine getiriyorlar. Yoldan sapanlar, yoldan sapmak ilginç bir sözcüktür. Eski Yunancası tökezlenmek, düşmek anlamına gelen parapiptodur. Buna inançtan dönmek anlamını vermek imkansızdır. Rabbimiz Getsemani bahçesine gidip yere kapanıp dua ettiğinde de aynı sözcük kullanılmıştır. Kutsal kitapta yoldan çıkan insanlara birçok örnek vardır. Haberci Petros düştü ama kaybolmadı. Rab ise ona, ben imanını yitirmeyesin diye senin için dua ettim demiştir. Elçi Petros bir kayıp yaşamıştır ama kendisi kurtuluşunu yitirmemiştir. Yuhanna Markos bir başka örnektir. İlk müjde yolculuğunda o kadar kötü bir başarısızlığa uğramıştır ki, Barnabas onu ikinci yolculukta da yanlarına almayı istediğinde Paulos buna karşı durmuştu. Sözleri asla bu çocuk yapamadı, onunla işim bitmiştir anlamındaydı. Ama Tanrı'ya hamdolsun ki tökezleyip düştüğü halde Tanrı'nın onunla olan işi bitmemişti. Elçi Paulos bile ölmeden önce Yuhanna Markos'u yanlış yargıladığını kabul etmişti. Son mektubunda yani 2. Timoteos 4.11'de Markos'u alıp beraberinde getir. O yapacağım hizmette bana yardımcı olur demişti Paulus. Ne Petros ne de Yuhanna Markos kurtuluşlarını kaybetmişlerdi. Ama başarısızlığa uğradıkları ve bunun kaybını yaşadıkları kesindi. İbraniler 6. bölümün başını yeniden okuyun ve yazarın değerli dinleyicilerimiz kurtuluştan değil, ölü işlerden, tövbeden söz ettiğini görün. Vaftizci Yahya'nın da halka bu konuda vaaz ettiğini anımsayın. Luka 3. bölüm 8. ayette Yahya, tövbeye yaraşır meyveler verin demişti. Tövbenin kanıtlarından söz ediyordu bununla. Günümüzde tövbe birkaç gözyaşı dökmek değil, yüzümüzü tamamen İsa'ya dönmek demektir. Bunun da anlamı yaşamımızın, yaşam biçimimizin değerli dostum yönünü değiştirmektir. Nereye doğru? Rab'be doğru. O sırada Yahudi inanlıların birçoğu tapınakta sunulan kurbanlara dönüyorlardı. Ve İbranilerin yazarı onları bunun tehlikeleri konusunda uyarıyordu. İsa Mesih gelmeden önce eski antlaşmadaki her kurban onun bir resmiydi. Yani İsa'yı simgeliyordu. Ve İsa Mesih'in gelişine işaret ediyordu. Ama Mesih geldikten ve çarmıhta öldükten sonra Tanrı'nın eski antlaşmada buyurduğu şey şimdi günah olmuştur. Yani bir insan İsa Mesih'e iman ettikten sonra tekrar kurbanlara dönüyorsa o zaman bu doğru bir şey değildi. Bu insanlar tabii ki tarihte stratejik bir rol oynamışlardır. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önce Tanrı'nın buyruğuna itaat içerisinde kurbanlarla tapınağa gitmişlerdi ama şimdi bunu yapmaları yanlıştı. Neden? Çünkü İsa bir kerede ve her zaman için o kurban olmuştu. Yahya İsa'yı gördüğünde işte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu demişti. Bugün kanlı bir kurban sunarsanız Rab İsa'yı yeniden çarmıha germiş olursunuz. Çünkü bunu yapmakla İsa Mesih'in 2000 yıl kadar önce yaptığı işin hiçbir yararı olmadığını, kendi günahlarınızın çaresine bakmak için hala kurban sunmanız gerektiğini söylüyor olursunuz. Bu anlamı onun kefaretine, İsa Mesih'in ölümüne ve kurtarışına iman etmediğiniz anlamına geliyor. Birinin dediği gibi yaşamlarımızla Rab İsa'yı ya taçlandırırız ya da onu çarmıha gereriz. Bugün ya iman dolu bir yaşam sergileriz ya da onu yeniden çarmıha gereriz. Özellikle kurtulmak için Musa'nın yasasının altına girip yasayı tutmamız gerektiğini düşündüğümüzde yasal bir sisteme dönmemiz ciddi bir konudur. İbraniler 6. bölümde eğer düşerlerse onları yeniden tövbeye getirmek olanaksızdır diyor. Aslında eğer metinde bile değildir. Yoldan sapanları ya da sonra sapmış olanları demektir. Bu mutlak bir şeyi belirtmektedir. Şart bildirmek yerine onu bir tartışma olarak kullanırsanız eğer demenin bir sakıncası yoktur. Neden onları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur? Kurtuluşun meyvesinden söz ettiğimizi anımsayın değerli dinleyicilerimiz. Mesih İsa'yı kurtarıcı olarak kabul edip sonra da günah içerisinde yaşamak, ruhsal bir bebek kalarak, hiç büyümeyerek, dünyada bir sürü tahta, ot ya da kamıştan yapılmış bir tümsekten başka bir şey bina etmeyerek yapmış olduğunuz şeyi hükümsüz kılmak ciddi bir şeydir. Pavlos aynı şeyi 1. Korintoslular 3.11'de biraz farklı bir dille anlatır. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz. Kurtuluşunuz bir temeldir. Onun üzerinde durursunuz ama aynı zamanda onun üzerine bina edersiniz. Burada 6 değişik tür inşaat malzemesi kullanabilirsiniz. Nedir bunlar? Tahta, ot, kamış, altın, gümüş ya da değerli taşlar. Bugün hangi inşaat malzemelerini kullanıyorsunuz? Bir sürü tahta, ot ve kamış mı kullanıyorsunuz? Günümüzde bundan başka bir şey olmayan bir sürü kilise işi vardır. Organizasyonlar, komiteler konusunda harikayız ama yaşamlarımız Tanrı için bir fark yaratıyor mu? Cennette sizi işaret edip ben senin yaşamın ve tanıklığından ötürü buradayım ya da sen bana Tanrı sözünü bildirdiğin için buradayım diyecek insanlar olacak mı? Bu arada bir saman yığınıyla elmas bir yüzük arasında bir fark olduğunu söylemek istiyorum. Ve bir saman yığınında elmas bir yüzüğü kaybedebilirsiniz. Çünkü elmas yüzük çok küçüktür. Korkarım çok sayıda insan bir etki bırakabilmek için bir saman yığını yapıyorlar. Bir vaiz bana kendimi öldürüyorum. Bu yıl geçen yılkinden daha iyi bir rapor sunmam gerekiyor. Topluluk üyelerimizin ve yeni inanlıların sayısını arttırmalı, topluluklara daha çok para yardımında bulunmalıyız dedi. Keşke bu vaiz kutsal kitaba iyice dalıp Tanrı'nın huzurunda daha çok zaman geçirseydi. O zaman cemaatinde, topluluğunda Tanrı sözünü öğretir ve birçok kişi Mesih'e iman edip onunla olan ilişkilerinde büyürlerdi. Herkesin işi ateşte sınanacaktır. Ateş tahta, ot ve kamışa ne yapar? Alevler onları yok eder. Hiçbir şey kalmaz. Yazarın söylediği şey budur. Yuhanna 15. bölümde Rabbisa Mesih kendisinin asma, gerçek asma ve bizim de, yani kendisine iman edenlerin de çubuklar olduğunu söyler. Bizim meyve vermemiz gerekir. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa diyor İsa, ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Bizim çok meyve vermemizi ister. Meyve vermeyen bir çubuk olursa ne yapar? Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Onu dışarı atar. Onu meyve vermediği yerden alır. Tanrı'nın aynı şeyi bugün de yaptığını görüyorum. Ve dönüp geçmiş yıllara baktığımda değerli dostum, birçok insanın tahta, ot ve kamışla çalıştığını görüyorum. Diğerlerinin altınla çalıştığını görüyorum. 25 yıl kadar önce bir kente geldiğimde çok ünlü bir Mesih inanlısı olan bir adam tanıyordum. Daha sonra dürüst olmayan işlere girdi. Tanıklığını kaybetti. Buna karşın çok yetenekli ve hoş bir adamdı. Onu hala dostum kabul ediyorum ama Mesih'in huzuruna bu adamın yaşamı sona erdiğinde çıkacağı şekilde çıkmak istemem. Ayrıca çok çekici bir vaiz hatırlıyorum. Biraz fazla çekiciydi. Evet, sadık değildi. Ama buna rağmen halen öğretiyordu. Öğretişi hiçbir şeye benzemiyordu. Bir sürü ot yığıyordu. Saman balyası bile yapmıyordu. Sadece kocaman bir yığın yapıyordu. Sonunda kibrit yakıldı sanıyorum. Çünkü orada hiçbir şey kalmadı. Mesih inanlı yaşamlarımız konusunda çok çok dikkatli olmalıyız kardeşim. Mesih'e iman ettiğimizde bu bizim hayatımızda, işlerimizde, dilimizde, düşüncelerimizde gözükmelidir. Ve Mesih inanlı yaşamı kendi kuvvetimizde yaşayamayız. Asmanın Mesih olduğunu kabul etmeliyiz. Eğer herhangi bir hayatımız varsa ondan gelmiştir. Ve yaşamımızda herhangi bir meyve varsa ondan gelir. Bizler çubuklar olarak asmaya bağlıyızdır değerli dostum. Ve ondan sonra meyve veririz. Mesih, bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz dedi. Eğer yoldan saparlarsa ya da yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. İstedikleri kadar gözyaşı dökebilir ama tanıklıklarını kaybetmişlerdir. Örneğin bir vaiz gelip benimle durumu hakkında konuştu. Buradan taşındı ve bir hizmet kurmaya çalıştı ama başaramadı. Bir kadınla bir aşk ilişkisi yaşadı ve tanıklığını kaybetti. İşi bitmişti. Onları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Kurtulmuş olduğundan şüphe etmiyorum ama Tanrı tarafından büyük çapta kullanılabilecek büyük bir adamıma kullanılmıyor. Çünkü Tanrı'nın oğlunu adete yeniden çarmıha geriyor. Aleme maskara ediyorlar. Hayır dostum, böyle bir imanlı olmaz. Böyle bir iman hayat olmaz. Tanrı'nın yeniden doğmuş çocuklarından olan sizler, şeytanın çocuklarından biriymiş gibi yaşarsanız, Tanrı'nın oğlunu çarmıha geriyorsunuz. Çünkü o size kusursuz kurtuluş vermek, içinizde yaşayan kutsal ruh aracılığıyla ruhla dolmak ve kendisi için yaşamaya yeterli kılmak için dünyaya gelmiştir. Evet değerli dostum, Tanrı'nın yeniden doğmuş çocuklarından olan sizler, şeytanın çocuklarından biriymiş gibi yaşayamazsınız. Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli kılar diyor İbraniler 6:7'de. Bahçenin ürünleri insana bir berekettir. Harikadırlar. Ama dikenli bitki ve deve dikeni üreten toprak yararsızdır. Lanetlenmeye yakındır. Sonu yanmaktır. Burada yararsız olarak tercüme edilen adokimos sözcüğü Pavlos'un Korintoslu inanlılara yazarken kullandığı sözcüğün aynısıdır. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra ben kendim saf dışı kalmamak için bedenime eziyet çektirip onu köle ediyorum diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 9:27'de. Saf dışı kalmamak onaylanmamış anlamına gelen adokimos sözcüğüdür. Elçi Pavlus'un söylemek istediği, onun huzuruna çıkınca, yani Mesih'in, Rabbin huzuruna çıkınca onaylanmamak istemiyordu. Rab, senin bana başarısızdın, yaşamının bir tanıklık olması gerekiyordu ama olmadı demesini istemiyorumdu. Dostum, eğer onun için yaşamıyorsanız bunu işiteceksiniz. Yani Rab için yaşamıyorsanız. Bu tür şeyleri duymak istemediğinizi biliyorum ama gerçeklerle yüz yüze gelmemiz gerekiyor. Şimdi bu bölümün anahtarına dikkat edin. Size gelince diyor sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna, yani kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz. İbraniler 6 ayet 9. İbrani inanlılara yazan yazar, sizlerin Tanrı için yaşayacağınıza, Mesih'te bebekler olarak kalmayacağınıza, büyüyüp olgunlaşacağınıza inanıyorum diyordu. Çünkü diyor İbraniler 6. bölüm 10. ayette, Tanrı adaletsiz değildir. Adı yararına gösterdiğiniz çalışmayı ve sevgiyi aldırmazlıkla karşılamaz. Sizler kutsal yaşamlılara hizmet sundunuz, yine de sunmaktasınız. Emek ve sevgi hizmeti sizi kurtarmaz ama eğer kurtulduysanız sizi bunlardan ötürü ödüllendirir. İyi işler işin içine burada girerler. Bunların kurtuluşunuzla hiçbir ilgisi olmadığı halde inanlının yaşamında çok önemli bir rolleri olduğu kesindir. 11. ayet, her birinizin sonuna dek aynı çabayı göstermenizi özlüyoruz. Böylece umut tümlüğünüz gerçekleşsin. Bu sona dek tam güvenceye ihtiyacımız vardır. Öyle ki diyor 12. ayette, tembelliğe düşmeyesiniz, tersine imanla ve sabırla vaatleri miras alanlara benzer olasınız. Tanrı eğer sadık olursak bize birçok vaatler vermiştir. İbraniler 6 ayet 13. Tanrı İbrahim'e vaatte bulunduğu zaman ant içilecek daha üstün biri olmadığından kendisi üzerine ant içerek şunu bildirdi. Bildiğiniz gibi bir ant içtiğinizde kendinizden daha büyük birisinin adıyla ant içersiniz, öyle değil mi? Tanrı'dan büyük bir şey olmadığından Tanrı kendi adı üzerine ant içmiştir. 14. ayet, gerçekten seni kutladıkça kutlayacağım ve soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım. Tanrı bunu İbrahim peygambere vaat etmişti. İbrahim sabrederek bekledi ve vaade erişti. İbraniler 6 ayet 15. Burada çok harika olan bir şey var. İbrahim peygamber sabırla dayandı ve Tanrı'ya güvenmesi aracılığıyla yeni bir güvence duydu. Tanrı'ya güvendiğinizde onunla yürürsünüz kardeşim. Onun sözünü etüt etmek aracılığıyla, onun sözünü incelemek aracılığıyla, çalışmak aracılığıyla lütufta ve onun bilgisinde büyürsünüz, gelişirsiniz. Bu sizi inkar edilemeyecek bir güven konumuna sokar. İnsanlar kendilerinden üstün biri üzerine ant içerler. Her tartışmalarında ant son doğrulamadır. İbraniler 6 ayet 16. İnsanlar bir sözü ant içerek onayladıklarında bu her tartışmanın sonudur. 17. ayet. Tanrı da vaadin mirasçılarına kararının kesin değişmezliğini daha etkin biçimde kanıtlamak isteyince araya andı koydu. Tanrı böyle bir şey yaptığında ant içmesi gerekmez ama bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek için yapmıştır. İbraniler 6:18. Böylece değişmezliği kesinlikle bilinen iki kanıtla Tanrı'nın yalan söylemeyeceği belgeleniyor. Kendisine sığınmış bulunan bizlerin bunlarda sağlam avuntu bularak önümüzdeki umuda sarılmamız amaçlanıyor. İki değişmez şey aracılığıyla. İki değişmez şey nedir? Rab İbrahim'e yıldızlar kadar çok sayıda olacak bir soy vaat etti. Daha sonra vaadini ant içerek onayladı. Tanrı değişmez vaat sözünü bir başka değişmez şeyle, antıyla onayladı. Bu iki değişmez şey İbrahim peygambere cesaret ve güven verdi. Günümüzde bizim için iki değişmez şey nedir dostum? Bize cesaret olması için sadece İbrahim'e verilen vaade değil, Tanrı'nın sevgisinin çok daha zengin bir açımlamasına, vahiyine, yani Tanrı'nın oğlunun armağanına sahibiz. Bir, Mesih'in ölümü ve dirilişi, iki, göğe alınıp bizim için dua etmesi, bizim için iki değişmez şeydir. Bu dört büyük gerçek bizlere güvence verir ve sarılabileceğimiz bir sığınak sağlar. Önümüze konan umuda tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler. Bu bizlere değerli dostum, İsrail oğullarına sığınak olması tasarlanan şehirleri hatırlatıyor. Bu sığınak şehirler, günahkarı ölümden koruyan Mesih'in tiplemeleri görevini görürler. Kazayla birisini öldüren bir adam için harika bir sağlayıştı. Belki öldürdüğü adamın ölç almak isteyen öfkeli bir erkek kardeşi vardı. Böylece kaçak korunabileceği ve durumunun mahkeme edilebileceği bir sığınak şehre gidebilirdi. Eğer adamı kasten öldürmediği kanıtlanırsa o şehirde kalabilirdi. Bu günümüzde bizler için harika bir resim oluşturmaktadır. Mesih İsa'nın bizim sığınağımız olduğunu gösterir. Değerli dostum, ben mahkemeye çoktan çıktım ve suçlu bulundum. Bir günahkardım. Bana verilen ceza ölüm cezasıydı ve bu da çoktan uygulandı. Mesih benim cezamı benim için çekmiştir. Anlıyor musunuz? O benim yerim öldüğü için ben özgürüm. Günahın cezasından kurtuldum. Bir daha da bu konuda yargılanmayacağım. Şimdi gidip ona hizmet etmekte serbestim. Şimdi kendisine başvurabileceğim bir başkahinim, dirilmiş bir kurtarıcım var. Bu kurtarıcım hakkında harika bir resim oluşturuyor. Haberci Pavlos Korintoslulara şöyle yazmıştır. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. 1. Korintoslar 10 ayet 11. Dersler tiplemelerdir ve Melkisedek Mesih'in bir tiplemesidir. Milyonlarca şey kaydedilebilirdi ama Tanrı sadece onu anlayışımızı arttıracak ve onunla olan ilişkimizde gelişmemizi sağlayacak şeylerin kaydedilmesine karar vermiştir. Gemi demiri gibi cana güvenlik ve sarsılmazlık sağlayan bir umuda sahibiz. Göklere perdenin iç bölümüne atılmış demirdir bu. Mesih önderimiz olarak oraya gitmiş, Melkisedek düzenine göre sonsuzluk boyunca başrahip niteliğini almıştır. İbraniler 6:19-20. ayetler. Mesih göğe alındığında başkahin görevini aldı. Perdenin öte tarafına geçer. Mesih başkahin olarak cennetteki tapınağa, yeryüzündeki tapınak da ona göre inşa edilmiştir. Oraya girdi. Perdenin öte tarafına, en kutsal yere, Tanrı'nın huzuruna geçmiştir ve orada kanını sunmuştur. Sonra Tanrı'nın sağ yanına oturmuştur. Harun'la Rab ise arasındaki fark, ki bunu saygıyla söylüyorum, zavallı Harun hiç oturmadı. O hizmet ettiğinde buluşma çadırında oturacak bir yer yoktu. Merhamet bulunan yer vardı ama orada Tanrı vardı. Harun sadece koşturup duruyordu. Ama sizler ve benim daha üstün bir baş kahinimiz vardır. O içeri girmiştir, oturmuştur, kurtuluşu bitirmiştir. İsa Mesih bizim öncümüzdür dostum. Bu da diğerlerinin onun ardından gideceğini ima eder. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam. Bizler değerli dostum, İbrahim peygamberin kendi zamanında aldığı cesaretten daha güçlüsüne sahibiz. Çünkü baş kahinimiz bizim önümüzden giderek bizim için Tanrı'nın huzuruna girmiştir ve bugün orada bizim için dua etmektedir.